Ayrım 5, sayfa 88. Boynuzsuz, kuyruksuz olunca şeytan. Karayolundaki olaydan sonra Flora köklü bir değişiklik yaptı tutumunda gene. Bütün tuhaflıklarından vazgeçti. Eski bir burjuva ailesinin sıradan bir kızı gibi alçak gönüllüce giyinmeye başladı. Terbiyeli, hoş bir kız niteliğine büründü bütün bütün. Dinsel törenlere bile katılıyordu artık. Bütün bunlar uzun saçlı arkadaşlarının kendisine yaptıklarından sonra doğrusu kıza karşı çekingen duygular besleyen Don Kiki'yi etkiledi. Don Camillo'ya, "Yeğenin çok değişik bir kıza benziyor," demesine neden oldu. "Yalnız Tanrı bilir ne olduğunu," dedi Don Camillo kollarını iki yana açarak. Gerçekte kendisi de biliyordu. Flora küçük papazın vaazlarını ilgiyle dinliyordu. Bir gün çekinerek yanına yaklaştı. "Senin vaazların beylik laflarla dolu değil," dedi. "Tanrı'dan söz ederken insanı unutmuyorsun. Gelip seni dinlemelerini söylemek istiyorum arkadaşlarıma." Don Kiki gülmeye başladı. "O ünlü ikindi de üstüme nasıl saldırdıklarını düşününce arkadaşlarının beni pek sevdiklerini sanmıyorum." "Çocuklar yanılmışlardı. Don Camillo gibi dindar geçinen bir bölge papazı sanmışlardı seni de. Ama sen kürsüden din kitaplarından ezberlediğin sözleri yineleyip duran bir papağan değilsin. Gerçeklerden korkmuyorsun. Bu arada anlayamadığım bir şey var. Savaşı, bütün savaşları kınamana karşın askere gitmeye karşı olanlardan hiç söz etmiyorsun."
"Çok nazik bir konu bu Bayan Flora."
"Bundan kuşkum yok Don Francesco. Kilise yönetimince yargılanmayı göze alarak bunu savunan papazlar var ama..."
"Bu bir korku sorunu değil, saygı sorunu. Dayın askeri papazlık yaptığından değişik görüşleri var onun."
"Yanlış düşünüyorsun," diye bağırdı Flora. "Dayım eski kafalının biri. Saygıysa o sana karşı hiç de saygılı değil gerçekten. Kendi kiliseciğine sıvışıp gizlice eski biçim törenler düzenlemesi namussuzluk gibi geliyor bana."
"O işin bir gizliliği yok. Orada olup bitenleri anlatıyor bana. Benim açık sözlülüğümden alınıp da artık buraya gelmeyenleri eski mihrabın çevresinde toplamasında gerçekten bir kötülük yok."
"Bu düşüncene katılmıyorum. Kesinlikle yanlış. Senin yaptığın sahte Hristiyanları kiliseden atmak Don Francesco. Ama o dönüp onları arka kapıdan içeriye alıyor. Senin kınadıklarını o bağışlayarak yaptığın işi bozuyor. Nitekim kilisedeki görüş ayrılığını körüklüyor. Bir karşı koyma kilisesi, bir karşıt kilise yaratıyor. Sen de biliyorsun ki doğru bu Don Francesco. Katolikler arasında bölücülük yapmak kilisenin kurallarına karşı çıkmak demektir."
"Pireyi deve yapıyorsun. Ancak söylediklerinin çoğunda doğruluk payı var. Yarın askere gitmeye karşı olma konusunda bir konuşma yapacağım."
"Olağanüstü bir şey bu Don Francesco," dedi kız coşkuyla. Pazar günü vaazını vermek için kürsüye çıkan Don Kiki şaşaladı biraz. Kapılardan birinin yakınında sıkış sıkış yan yana oturmuş, deri ceketli, uzun saçları taranmamış, 40 akrep gözlerini kendisine dikmişlerdi. Kilisenin ön duvarına yasladıkları motosikletlerinin bıraktıkları iki nöbetçiyle korunabileceğinden kuşkulu tetikteydiler. Sırtında koyu renk gösterişsiz giysisi, kızıl saçlarında kara dantelden bir şeritle Flora da oradaydı. Ön sıradaki akreplerin tam ortasına oturmuş Don Kiki'ye gülümsüyordu. Gökten inmiş bir melekti basbayağı. Don Kiki kaldırıp ateşe atıverdi kendisini. Bütün savaşları, Kabil'den Habil'den başlayıp Jül Sezar'a, Haçlı seferlerine dek nice savaş varsa hepsini yerdi kınadı. Sonra da askere alınma konusunda gerçek bir Hristiyan'a yaraşan tek tutumun askere gitmeye karşı koymak olduğunu ileri sürdü. Askeri papaz olarak görev yapan din adamlarını iğnelemeyi de unutmadı. Kent soylu uzun saçlı 40 akrep kent soylu süpürge saçlarını sallayarak coşkuyla onaylıyorlardı onu. Flora'nın yüzünde öyle pırıl pırıl bir gülümseyiş vardı ki bir piskoposun bile başını döndürebilirdi. Pazar ayininden sonra Flora kutsal eşyaları saklandığı odaya gidip papazı kutladı. "Onlara anlattım," dedi. "Senin hakkında söylediklerim öyle ilgilerini çekti ki büyük bir olasılıkla buradan apar topar kaçmak zorunda kalmayı bile göze alarak geldiler. Olağanüstü bir insansın Don Francesco. O 40 oğlan seni dinledikten sonra çok daha iyi, rahatlamış bir durumda dönecekler evlerine."
Gerçekte çok daha kötülemiş durumda döndüler evlerine. Çünkü kasabanın dışında ellerinde kocaman akasya sopaları, Venom ile kırsal bölge serserilerinden kurulu çetesi bekliyordu onları. Görülmeye değer bir film gibiydi. Venom tanrı bilir niçin sanki paylaşılacak bir kozu varmış gibi akreplerin başkanı Ringo'yu en iri yarı iki adamına sımsıkı tutturup lüle lüle saçlarını dibinden kesti. Kabak gibi cas cavlak bıraktı olanı. Papazın karşısında iri gözlerinde biriken yaşlarla bir melek gibiydi Flora. Don Kiki gönlünün sevecenlikle dolduğunu seziyordu. Ama çok sürmedi bu. Orgo odasına gizlenip vaazı dinlemiş olan Don Camillo içeriye daldı. Boyun damarları 6 yıllık bir asma dalı kadar kabarmıştı.
''Don Kiki!'' diye gürledi. ''Benim gibi askeri papazlık yapmış olmak, dünyadaki katil soyguncuların papazı olmaktan daha iyidir. Sana gelince karanlıkların çiçeği, defol buradan!''
Flora hıçkırmaya başladı, boynunu büküp uzaklaştı. Bu yumuşak başlı ince yaratığa böylesine acı çektiren, gerici, acımasız, şişko papaza karşı nefret duygularıyla doldu Don Kiki'nin içi. Kızın hıçkırıklarla sarsılan omuzlarından birdenbire yumuşak, ak kanatların fışkıracağını düşledi. Yapılan haksızlığa öylesine öfkelendi ki, iki silindirdi fiyatına atlayıp kentin yolunu tuttu. Ertesi gün Don Camillo kilise yönetiminden soluğunu kesen bir mektup aldı. Atanacağı dağ başındaki ıssız kilise bölgesi Rukino'ya taşınma hazırlıkları sırasında daha ağır bir cezaya çarptırılmaktan korunması için şunlar isteniyordu kendisinden. Bölücü eylemlerini durdurması, özel kiliseciğinde dinsel tören yapmayı durdurması, atanmasından sonra Don Francesco'ya kalacak olan kilise bölgesinin işlerine karışmayı kesinlikle durdurması. Don Camillo'nun ateşi yükseldi. Gidip yatağına yatmak zorunda kaldı. Şeytan resimlerindeki kadar çirkin değil, besbelli. Gerçekte bayağı güzel olmalı. Yoksa nasıl aldatabilir, baştan çıkarabilir insanları? Neyse şeytan şeytan değildir hep, özellikle de bu olayda. Şeytan Flora'ydı kuşkusuz. Zavallı Don Camillo'nun hasta olduğunu duyunca kalkıp yoklamaya gitti. Oturur oturmaz söze girişti. ''En saygıdeğer dayıcığım, son arzun nedir, söyle bana.''
''Cehennemin dibine git.'' diye haykırdı Don Camillo taşkınca. ''Son arzum bu, hemen toparlanıp evine dönebilirsin.''
''Benim gibi zavallı bir öksüzü sokağa mı atıyorsun böyle?'' diye sızlandı küçük sürtük. Başucundaki komodinden mektubu alıp kıza fırlattı Don Camillo.
''Ben seni sokağa atmıyorum.'' dedi. ''Sen beni atıyorsun.''
Flora mektubu okudu, omuzlarını silkti. ''Bunun benimle ne ilgisi var?''
''Don Kiki'yi doldurdun, doldurdun, tepesinin atmasına neden oldun. Böylesine şeytan ruhlu olduğunu bilmiyordum. İşte kazandın sonunda. Neyse ki baban öldü de böyle alçak, rezil bir kızı olduğunu görmek zorunda kalmadı. Şimdi çık git bu evden, yoksa tüfeğimi alıyorum elime.''
Flora kendi kendine bir şeyler mırıldanarak merdivenleri indi. Papaz evinden çıkıp Anselmalara yönelirken ansızın Venom yolunu kesti. Ringo'nun yelesini ayaklarının dibine attı.
"Buyur," dedi, "Ringo'dan küçük bir armağan sana."
"Katil!" diye bağırdı. "Kafasını yüzmüşsün onun."
"Hayır, bu kez yüzmedim ama bir daha buralara gelirse yüzeceğim. Ya da daha doğrusu hastaneden taburcu edilinceye dek saçları dizlerine dek uzayacak," dedi.
Venom döndü, şişinerek yürümeye başladı. Bahçe kapısına ulaşınca arkasına döndü, ekledi.
''Kim sana uysa okkanın altına gider. Sakın Kleopatra gibi bir engerek yılanına ısırtma kendini. Yılancağızı zehirlersin sonra.''
Flora öfkeli bir tekmeyle Ringo'nun saçlarını avlunun bir köşesine gönderdi. Tam o sırada Don Kiki çıka geldi. Flora Don Camillo'nun başına geleni anlatınca hiç hoşuna gitmedi bu.
''Böyle yapacakları hiç aklıma gelmemişti. Aşırı davranmışlar.''
''Hiç de değil.'' diye yanıt verdi Flora. ''Tam gerekeni yapmışlar. Rukino'yu bilirim, kusursuz bir yer onun için. Kadın erkek bütün gençler iş bulmaya başka yerlere gitmişler. Şimdi yalnız ufacık bebeklerle geri kafalı moruklar oturuyor orada. Dağ başında kimseye gerçek bir zararı dokunamaz Don Camillo'nun. Oysa burası canlı bir kasaba. Çağdaş düşünceleri olan genç bir papaza gereksinmesi var.'' ''İşte böyle Don Francesco. Umarım duygularına kapılıp sana beslediğim bütün saygıyı yitirmeme neden olmazsın. Hem de...'' Sonra susup mahzun mahzun gülümsedi, biraz papaza uzaklaştı. İki gün ortalıkta görünmedi. Don Kiki ona yeniden rastlayınca ilk sözü ''Hem de ne diyeceksin?'' oldu.
Unut onu Don Francesco, gerisini söyleseydim canın sıkılırdı. Bir papazla konuşulacak konulardan değil bu. İnsan papaz doğar, sonradan papaz yapılmaz.
Doğru değil bu Bayan Flora, ben doğuştan yetenekli oldum, akılla mantıkla inandığım için papaz oldum. Acı çeken insanlara kilisenin nedenli yararı dokunacağını gördüm. İnananların inancını beslemek, onu yitirenlerinkini yenilemek, ondan yoksun olanlara da inanç götürmek için.
Anlıyorum diye başıyla doğruladı Flora. İnanç en değerli bir nimet. Ama 2000 yıl öncesinden böylesine değişik bir dünyada, bugünün materyalist dünyasında sözcüklerle değil, eylemlerle inanç götürebilirsin insanlara. İsa adına gereğinden çok sözler verildi. İnsanlık bıktı artık. Ölümden sonrası için söz verilen cennetten.
Bayan Flora, inanç yaşamasına yardımcı olur insanın.
Hiç de değil Don Francesco, ölmesine yardımcı olur. Cennete gittiğinde bir çift güzel altın sandaletin olacağına yürekten inansan bile, ayakkabıların yoksa ölümlü ayakların ıslanır, zatürreye yakalanırsın. Evet, ey kışın çıtır çıtır karları üstünde yürüyen ölümlü kişi, cennette altın sandaletler verilecek sana. Ama bu arada potinlerini giymeyi unutma. O söze bu ekleme gerekmez mi sence?
İşte bu nedenle kilise günlük yaşam düzeyine inmeye çalışıyor ya.
Çok güzel dedi Flora, ama bugün açlıktan ölenleri nasıl kandıracaksın da cennetteki şölenlere inanacaklar. İnanç ruhun besinidir, bedenin değil.
Küçük papaz karşı çıkmaya çabaladı. Bayan Flora, beni bağışlayın ama bu tartışma fazla materyalist olmaya başladı.
Bunu itiraf ediyorum Don Francesco. Ne var ki papa açlıktan kırılan Hindistan için para, pirinç, ilaç, makine yardım istemeli. İnanç ile dua değil, birkaç böyle sıkıcı sıradan maddi gereksinim yani.
Evet ama kilisenin yapamayacağı... Flora sözünü kesti.
Tamam, bu eylemli sorunları çözümleyemez kilise. Ama sen aklınla, gördüğün eğitimle, coşkunla, inandırıcı tatlı konuşma biçiminle, içten ve derin Hristiyan inancınla, eylemli alanlarda insanlara nedenli yararlı olabileceğini hiç düşünmedin mi? İsa'nın adını siyasal amaçlarla kullanan o akbabaların izinden gidemezsin sen. Tersine siyaseti Hristiyanlık amaçları için kullanmalısın.
Ama ben diye kekeledi Don Kiki.
İşveren olursan işçilere nasıl davranacağını bilmiyor musun? Milletvekili ya da senatör olursan yoksulların sorunlarını inceleyip güzel reformlar önermez misin onlar için? Bir işçi önderi olursan kalabalıkları ileriye doğru sürükleyemez misin? Dışişleri bakanı olursan akıllıca bir dış politika ortaya koyamaz mısın?
Gerçi diye bir şeyler geveledi ağzından Don Kiki. Sanmıyorum ki ben gerçekten...
Ama ben inanıyorum buna diye coşkuyla bağırdı Flora. İnanıyorum. Bütün yaşamımı, varımı, yoğumu, bütün aşkımı verirdim. Eğer... Sustu. Üzgün üzgün başını salladı. Bağışla beni dedi. Çılgınca laflar ediyorum. Hıçkıra hıçkıra uzaklaştı koşarak.
Bir hafta sonra Don Camillo yatışmış, kendini toparlamıştı. Yatağından çıkmış, üzgün üzgün eşyalarını paketleyerek oyalanıyordu. Flora göründü, her zamanki arsızlığıyla sordu.
''Oo, saygıdeğer peder dayıcığım, ne yapıyorsun böyle?''
''İşleri Don Kiki'ye devretmeye hazırlanıyorum.'' dedi Don Camillo dişlerini sıkarak.
''Öyleyse bırak kalsın, çünkü Don Kiki dün gece buradan ayrıldı.''
''Nereye gitti?''
''Bilmem. Belki de bir sürü papazın işten ayrılıp evlenmesine neden olan o ünlü ruhsal bunalıma girmiştir. Zavallı Don Kiki bir daha hiç dönmeyecektir buraya.''
''Neden öyle söylüyorsun?''
''Biliyorum işte. Çünkü papazlıktan dönme biriyle evlenmektense manastıra kapanırım daha iyi.''
Don Camillo dehşete kapıldı. Ağzı bir karış açık baka kaldı kıza. ''Sen ha!'' diye bağırdı sonra. ''Seni yılan seni. O utanmazlığı da sen yaptın demek.''
''Elbette ben yaptım. Sen yapacak değildin ya. Onu kolay kolay tavlayıp başını döndüremezdin bu halinle.''
Don Camillo'nun kocaman göğsü öfkeyle kabardı. ''Vade retro satanas!''
''Dipnot, vade retro satanas, geriye git şeytan, çevirenin notu.'' diye gürledi.
''Git buradan, rahat bırak beni.'' Kız pek eğleniyordu, gülerek yanıtladı onu.
''Ne yazık ki dayı, çiçekler yetişir büyür ama uzağa gidemez.''
Don Camillo gözlerini yukarıya çevirdi. "Efendimiz," dedi. "Kıyamet günü bu zavallı itik kişi karşınıza geldiğinde bağışlayabilecek misiniz onu?"
İsa'nın sesi uzaklardan yanıt verdi.
Şimdiden bir şey söylemek güç Don Camillo. Avukatının davayı nasıl savunacağına bağlı bu.
Sesi öyle uzaktan geliyordu ki yalnız Don Camillo duyabildi sözlerini. Çelik gibiydi kemikleri yaşlı babazın. Kasabanın içinde doğudan batıya uzanan sokak geniş alanı iki dikdörtgene bölüyordu ortasından. Dikdörtgenlerden birinin üç yanı sıra sıra taş sütunlarla süslenmişti. Burası kilisenin malı sayılıyordu. Bir gün birkaç belediye işçisi alana gelip kazmalarla, delgilerle sütunlardan birini kırmaya giriştiler. İki saniye sonra Don Camillo karşılarına dikildi.
''Burası kilisenin malı dedi, elinizi sürmeyin.''
İşçi başı yanıtladı onu. ''Belediye başkanı buyruk verdi bize.''
''Söyleyin başkana, sütunlarımızı yıkmak istiyorsa kendisi gelsin.'' dedi Don Camillo dişlerini sıkarak.
Geçmiş yıllarda olsa Peppone kazmayı, beli, delgiyi, balyozu, baltayı, iş için başka ne gerekiyorsa hepsini yüklenir, hiç duraksamadan alana yollanırdı. Ne ki komünist belediye başkanları da yaşlanırlar. Bunun için acele etmedi. Ancak bir saat sonra birkaç kilometre ötede Po Irmağı üstüne bir asma köprü yapmakta olan yapı işçilerinden ödünç aldığı katil görünüşlü bir ekskavatörü sürerek girdi alana. Canavarı kalın sütunlardan birinin birkaç metre uzağına çekti. Kepçesini alçalttı. Sonra aşağıya indi. Sütuna bir çelik tel geçirdi. Telin ucunu da ekskavatörün kollarına bağladı. Tam Peppone yine canavarın üstündeki odacığa dönerken Don Camillo soğukkanlılıkla sütuna tırmandı, tepesine tünedi. Gerçi Vatikan kurulu bölge papazlarının bütün yetkilerini alıp piskoposlar bile papaz olmayan kişilere vermişti. Ama yine de tepesine şişko bir papazın tünediği şişko bir sütunu devirmek yasaktı. Alan çabucak kasaba halkıyla doluverdi. Peppone bağırdı Don Camillo'ya. ''Bana bak, kasaba kurulunun oylarıyla yapılan kamu hizmetlerini engelleyemezsin.''
''Sen de kilise toprağında bulunan ve İsa Efendimizin 1785. yılında Peder Antonio Bruschini'nin diktiği bu sütunları yıkamazsın.'' dedi Don Camillo. Bir Türk prosu yaktı. Ama hemen yanıt yetiştirdi Peppone. ''Bana bak, 1796 yılında bu topraklar Güney İtalya Cumhuriyeti'ne katıldı. Bu yüzden...''
Sözü ağzından kapıverdi Don Camillo.
''Bu yüzden, işte bu yüzden, eğer Napolyon bu sütunları yıktırmadıysa sen hiç yıktıramazsın. Çünkü çok daha az önemli birisin ondan.''
Peppone sözü kısa kesmek zorunda kaldı. Don Camillo çok geçmeden Napolyon'un karısıyla Parma, Piacenza ve Guastalla dükü arasındaki ilişkilere söz dokundurmaya başlamıştı çünkü. Ama iki gün sonra piskoposun yazmanı Don Camillo'nun çalışma odasına daldı. Çağdaşlaşma eyleminin bütün ilerici papazları gibi bu genç papaz da bölge papazlarını küçümsüyor, tiksiniyordu onlardan. Zavallı Don Kiki'nin başına gelenleri bilmesi bu duygularını şiddetlendiriyordu. Üst perdeden konuşmaya girişti.
''Sayın Peder, nasıl oluyor da kilisenin yakından ilgilendiği siyasal ve toplumsal konulardaki kişisel yetersizliğini sergilemek için pusuya yatıp fırsat gözlüyorsun? Son yaptığın gösterinin ne anlamı vardı?''
''Çok haklı olarak belediye başkanı Botazzi, turizmi teşvik etmeyi, kasabayı bu motorlaşma çağının gereksinmelerine uydurmayı düşünüyormuş. Bunun için alanda geniş bir park yeri yaratmak istiyormuş. Nasıl küstahlık edip böyle bir tasarıya karşı koyarsın?''
İşte küstahlık değil, kilise malının yıkılmasını önlüyordum yalnız.
Hangi kilise malından söz ediyorsun? Kasaba alanının yarısını işe yaramaz sütunlarla dolu bırakamazsın. Bu işin sana da yarar sağlayacağını anlayamıyor musun? Birçok kişinin park yeri bulamadıkları için pazar ayinine gelemediklerinin farkında değil misin? Don Camillo soğukkanlılığını bozmadan yanıt verdi.
''Elbette biliyorum onu. Ne var ki kamuya bütün çağdaş kolaylıklarla donatılmış bir din sağlamak için park yerleri düzenlemenin, rock müzikli ayinler yapmanın, işi ruhlarla olan bir papazın görevi olduğuna inanmıyorum. Hristiyan dini rahat ya da eğlenceli bir şey değildir, olmamalıdır da.''
Biraz basmakalıp bir düşünceydi bu. Piskoposun yazmanının tepesine attırdı.
''Sevgili peder, kilisenin kendini çağdaşlaştırmaya çalışması gerektiğini anlamamış görünüyorsun. Kilise ilerlemeye, gelişmeye yardımcı olmalı, engellememeli.''
''Ama öte yandan sen de şunu anlamamış görünüyorsun. Senin o sözüm ona ilerleme ya da gelişme dediğin şey birçok kişinin ruhunda Tanrı'nın yerini aldı. Şeytan kent sokaklarında dolaşırken arkasında o pis kükürt kokusunu bırakmıyor artık. Benzin kokusunu bırakıyor onun yerine. İsa Efendimizin bizi şeytandan kurtar duasını değiştirip bizi bolluktan, gönençten kurtar diye okumamız gerek.
Böyle geri kafalı yaşlı bir adamla tartışmada bir yarar görmeyen yazman sözü kısa kesti.
Don Camillo, şimdi sen baş eğmeyeceğini mi söylemek istiyorsun?
Hayır, Piskopos Hazretleri sütunların bulunduğu yerin park yerine dönüştürülmesini emrederse, kilise kurulu İsa'nın kilisesinin yoksul halkın kilisesi olduğunu, bu nedenle varlıklı dindarların otomobilleri için kaygılanması gerekmediğini yinelese bile istediğini yapacağım.
Doğallıkla Piskopos'tan hiçbir buyruk gelmedi. Bu da düş kırıklığına uğrattı yazmanını. Smizo hiç sektirmeden her sabah Birlik gazetesini papaz evinin merdivenlerine bırakıyor, Don Camillo da gene hiç sektirmeden ama kayıtsızca şöyle bir göz gezdiriyordu. Bu kayıtsızlığın nedeni ya gazetenin Komünist Parti'nin resmi organı olmasıydı ya da kendisine Flora'nın parasız sürdürümü kazandığı o talihsiz olayı anımsatmasıydı. Ancak bir sabah 3. sayfada çarmıha gerili İsa'nın takılı olduğu bir mihrabın fotoğrafıyla yanında da çarmıha gerili İsa'nın büyütülmüş fotoğrafını görünce şaşakaldı. Fotoğraflar pek iyi basılmamıştı ama hiç kuşkusuz Don Camillo'nun mihrabıyla çarmıha gerili İsa'sının resimleriydi. Yazıyı çabuk çabuk okudu, sonra bisikletine atlayıp özel kiliseciğine gitti.
"Efendimiz, Efendimiz," dedi inler gibi, "bakın sizin resminiz var Birlik gazetesinde."
"Görüyorum Don Camillo. Umarım yeğeninin resimleri gibi başına iş açmamışımdır. İş açtıysam bile bunda benim parmağım yok."
Ta 1944 yılına uzanan ilgi çekici bir öyküydü bu. O yıl bir Alman birliği kasabada konaklamıştı. Aralarında savaşla uğraşmak yerine ünlü bir sanat tarihi profesörü olduğunu bir türlü unutamayan bir subay vardı. İsa ile mihrap süslerinin bir bölümü ilgisini çekmiş, kılı kırk yararak fotoğraflarını çekmişti bunların. Ülkesine döndüğünde fotoğrafları uzun uzadıya incelemiş, bu çarmıha gerili İsa'nın 15. yüzyılda yaşamış, tahta oyma ve boyama ustası ünlü bir Alman sanatçısının belli başlı yapıtlarından biri olduğunu ileri sürmüştü. Alman sanat tarihçisi 25 yıl sonra yontuları inceleyip renkli fotoğraflarını çekmek için İtalya'ya gelmiş, ancak çarmıha gerili İsa'nın da mihrabın da izine rastlayamamıştı. Gene de bir Alman bilim dergisine yazdığı yazıda onların kimin yapıtı olduğunu anlatmış, 1944'te çektiği fotoğraflarla süslemişti yazıyı. Birlik gazetesi yazıyla fotoğrafları şu başlık altında yayımlamıştı yeniden.
Nereye gitmiş olabilir zavallı İsa? Birçok başka zavallı İsa gibi o da mı sürgüne gönderildi?
Derken başka gazetelerde Alman dergisinden bu yazıyı alıp yayımladılar. Küçük çapta bir rezalet çıkmasına neden oldu bu da. Sonunda Piskopos'un yazmanı ikinci kez Don Camillo'nun odasına daldı. Haklılığından emin öfkeyle Don Camillo'nun karşısına dikildi.
"Bakıyorum de peder, başımızı belaya sokmaya çalışmaktan vazgeçmiyorsun. Bütün gazetelerin dillerine doladıkları çarmıha gerili İsa ile mihrap nerede?"
Don Camillo soğukkanlılıkla karşılık verdi.
"Her şeyi ortadan kaldırmamız için siz buyruk verdiniz. Her şey ortadan kaldırıldı. Hem bu işlemi hızlandırmak için bir siyasal komiser bile gönderdiniz bana."
"Elbette, söz konusu nesnenin önemli bir sanat yapıtı olduğunu düşünmüşsündür."
Ne biliyordum ne de kuşkulandım bundan. Sonsuz bilgisizliğime verin. Altı üstü zavallı bir bölge papazıyım ben. Ancak salt iyi talih sonucu mihrapla çarmıha gerili İsa'yı bir yerde saklıyorum.
Tanrı'ya şükür, dedi yazman sevinmişti. Hemen getir onları. Özenle sarıp sarmala, taşınmaya hazır olunca beni çağır hemen. Piskopos'un sarayına taşıma işini ben düzenlerim. Böylece daha saygın, daha uygun bir yerde olurlar.
Don Camillo dindarca baş eğmenin canlı bir örneği gibi başıyla doğruladı yazmanı.
Başkan Botazzi?
Peppone önündeki dağlar gibi yığılmış kağıtlardan başını kaldırıp Don Camillo'nun karşısında durduğunu görünce yumruklarını sıktı, ısırır gibi homurdandı.
Ne istiyorsun? Park yeri konusunda konuşmak istiyorum seninle. Düşünüp taşındım, meğer ben haksız durumdaymışım. Sütunları kaldırabilirsin oradan.
Peppone sakınarak baktı Don Camillo'ya.
Bir papaz sana yalnız bir düğmecik vermeyi önerse bile karşılığında bütün giysini isteyebilir demektir. Nasıl bir anlaşma öneriyorsun bakalım?
Başkan yoldaş, dedi Don Camillo alçak gönüllüce, partinizin yıllardan beri sonsuz bir sevgiyle, bağlılıkla, kilisenin büyüklü küçüklü sorunlarına yakından ilgi gösterdiğini biliyoruz. Senden dileğimiz yalnız şu, kasabamıza 350 yıllık onurlu hizmetinden sonra kentte Piskoposun sarayındaki yeni güzel yerine taşınacak olan değerli çarmıha girili İsa'mızı uğurlama törenine birkaç yoldaşınla birlikte katıl lütfen. Peppo onu iskemlesinden fırladı. Sen aklını yitirmişsin peder. O çarmıha girili İsa bir sanat yapıdı ve bizimdir. Kasabadan hiçbir yere gidemez. Don Camillo kollarını iki yana açtı.
Biliyorum bay başkan, ama sorun şu, karşımda piskoposum var, sizin partiniz değil. Bu yüzden çarmıha girili İsa ile mihrabı piskoposun yazmanına vermek zorunda kalacağım. Onun kasabamıza kalan başlıca sanatsal ve kutsal kalıt olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Elbette 350 yıldır bulunduğu yerde kalmalıdır hep. Önünde senin de birçok başkalarının da ilk komünyonlarını aldıkları, kutsal evlenme töreniyle birleştikleri, sen savaşta çarpışırken annenin önünde dua ettiği mihrabın üstünde olmalıdır onun yeri. Yoksul, yaşlı papazınız bütün bunları anlıyor anlamasına ya, buyruklara baş eğmekten başka bir şey gelmiyor elinden. Elbette şiddet kullanırız diye gözdağı verilmedikçe kendisine buyruklara baş eğecektir. Öyle ya, şiddete karşı ne yapabilir yoksul, yaşlı bir papazcık? Başkan yoldaş, verdiğim sözü üstlerine ilet. Kendin de durumumu göz önünde tut. Bil ki yapmam gereken şeyden hiç kimse benim kadar acı çekemez.
Bu duruma seyirci kalacağımı sanıyorsan aklını yitirmişsin sen peder, diye bağırdı Peppone.
Peppone boşa konuşmamıştı. Ertesi sabah bütün kasaba tasarlanan kaçırma olayını açıklayıp kınayan dev afişlerle kaplanmıştı. Afişler iri kara harflerle basılmış şu iki satırla sona eriyordu.
İsa bizimdir. Kimse İsa'mıza dokunamaz.
Peppone'nin bu tutumundan hiç mi hiç kaygılanmayan Don Camillo öğleye doğru bisikletine atlayıp kırların ortasındaki eski konağa yollandı soğukkanlıca. Ama orada gördükleriyle şaşkına döndü. Peppone'nin en belalı haydutları bahçede üstlenmişler, her yanı saran otları yolarak vakit geçiriyorlardı.
Buranın özel mülkiyet alanı olduğunu, izinsiz girdiğiniz için hakkınızda dava açabileceğimi bilmiyor musunuz, diye sordu Don Camillo, birliğe komuta eden Brusco ile Biggio'ya.
Evet biliyoruz peder. İçeriye girip çarmıha girili İsa ile mihrabın parçalarını sarıp hazırlayabilir miyim?
İçeriye girebilirsin ama hiçbir şeyi saramazsın. Papazsın sen, taşımacı değil.
Ne yapalım, sendika kurallarına karşı çıkmak istemem elbette, dedi Don Camillo. Bisikletini atlayıp kasabaya döndü.
Tartışma gittikçe büyüdü. Gazeteler güç durumdaki İsa'ya sayfalar ayırdılar. Peppone herkesi bıktıracak, tiksindirecek sayıda parti kurulu toplantısı, doruk toplantısı düzenledi. Bütün kırsal alanı propaganda kitapçıklarına boğdu. Kırsal bölge kendisine hep yukarıdan bakan, çiçeklerini yolan, sonunda yok etmeyi amaçlayan büyük kente baş kaldırmıştı. Siyasal düşmanlıklarını unutan bütün kasabalılar İsa'larının çevresine tek beden olmuşlardı. Tanrı tanımazlar bile ondan bizim İsa'mız diye söz ediyor, sanatsal, tarihsel, kutsal kalıtlarının çalınmak istediğini söylüyorlardı. Kırlar ortasındaki gözden uzak konağın otlarla kaplı bahçesi gece gündüz halkla doluydu. Don Camillo bir rastlantıyla kapıyı açık bıraktığından içeride uyuyor, kötü hava koşullarına karşı iyi korunuyorlardı. Kasabadaki bütün siyasal partiler ile derneklerin temsilcilerinden oluşan bir kurul kente gitti. Piskoposun huzuruna çıkmayı başardı. Orada Peppone kasaba halkının saygılı ama sert itirazını dile getirdi. Piskopos onun bütün söylediklerini dinledikten sonra kollarını iki yana açarak gülümsedi.
Ama bir yanlış anlama var, dedi. Mihrabı her zamanki yerine geri götürmenizi önleyecek bir şey yok. Pazar ayini yeni biçimiyle onun önünde yapılabilir. Olağanüstü sanatsal ve kutsal değerleriyle ayrıca bir esin kaynağı olur kasabalılara. Elbette kasaba papazının mihrabın yeniden eski yerine taşınmasına geçerli bir itirazı olmazsa, yalnız o karar verebilir buna.
Kurul Don Camillo'ya gidip piskoposun sözlerini ilettiği zaman alçak gönüllüce yanıt verdi.
Piskoposumuzun dileğini yerine getirmeye hazırım.
Tatlı bir güz sabahıydı. Gökyüzü tarlalar altın tozuyla kaplanmıştı. Geceleyin bir gönüllü birliği mihrabı yüzyıllarca kaldığı eski yerine yeniden kurmuştu. Genç yaşlı bir kadın erkek bütün kasaba halkı tek, eksiksiz, ıssız konağa giden yolun iki kıyısında sonsuz diziler oluşturmuş bekliyorlardı. Bando bahçe kapısından çıktı. Borazanların sesi altın tarlaları doldurdu. Bando'nun arkasında binlerce çocuk vardı. Çocukların arkasında da o koca çarmıha gerili İsa'yı taşıyan Don Camillo. Ölçülü, ağırbaşlı adımlarla yürüyordu. Onun arkasından kasabanın bayrak taşıyıcı, sonra da üstünde İtalyan bayrağının üç renginde bir çapraz kuşakla Peppone, en arkadan da kasaba kurulu geliyordu. Alay ilerledikçe yol kıyısına dizilen halk arkasına takılıp yürüyenlere ayak uyduruyordu. Büyük tahta haç çok ağırdı. Haçın alt ucunu taşıyan kayış acımasızca omuzunu kesiyordu Don Camillo'nun. Yolda uzun mu uzundu. Bir an geldi, yavaşça fısıldadı.
Efendimiz, yüreğimi çatlatmadan kiliseye varmak, sizi mihrabınızın üstünde görmek istiyorum yeniden.
Varacağız oraya Don Camillo, varacağız oraya diye yanıt verdi İsa. Her zamankinden daha güzel parlıyor gibiydi.
Gerçekten vardılar oraya.